Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 28 Haziran 2025 tarihinde Nevşehir'de yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
Çok muhterem kardeşlerimiz, Hicri 1447 senesi Ümmet-i Muhammed'e mübarek olsun. Bu yeni senenin Ümmet-i Muhammed için hayır, bereket ve rahmete vesile olmasın. Bilhassa mazlum din kardeşlerimizin felahı, onların selamete ermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Rabbimiz cümlemizi ömür takviminden düşen yaprakların hikmetinde derinleşerek yaşadığı her anı, her hayır amelle ihya gayretinde olan salih kullarından eylesin cümlemizi inşallah. Camimiz Allah yapanlardan, vasıl olanlardan razı olsun. İslam'ın ihtişamını ifade eden bir yapı olmuş. Zamanımızın bir Süleymaniye Camisi olmuş. Allah cümlesinden razı olsun inşallah. Cenab-ı Hak bizleri de inşallah cemaatle doldurmayı nasip eylesin inşallah. Camilerin ihyası cemaatledir. 1447 yılına girdik. Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicreti Rabiülevvel ayındadır. Fakat tarih Muharrem ayından başlaması sebebiyle 2 ay 8 gün geriye alınmıştır. Bu sebeple bir hicri takvim başlamıştır. Daha evvel İbrahim'in fil harbinden, ficar harbinden, zelzele yılından 3 tane tarih devam ediyordu. Bunlar birbirine karışıyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh cemaat topladı. Efendimiz'in hicret yılına alarak o şekilde bir hicri takvim, İslam takvim başlamış oldu. Bu takvim, kameri takvim, malum dünyanın etrafında ayın 12 sefer dönmesiyle yani 354 gün 8 saat 48 dakikadır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sordu, ya Resulallah dediler, hangi oruç ne zaman daha ecirlidir? Efendimiz buyurdu, Ramazan'dan sonra en hayırlı, en bereketli, en ecirli oruç Muharrem'de tutan oruçtur buyurdu. Bilhassa 10 Muharrem'de çok vakalar, vukuatlar olmuştur Adem Aleyhisselam'dan beri. Velhâsıl 10 Muharrem'de oruç tutmak nafile oruçtur. Tutulması çok büyük ecir vardır. Fakat burada bir hikmet, Resulullah Efendimiz Yahudiler de tutardı. Yahudilere benzemeyin diye bir gün evvelde veyahut da bir gün, yani 9-10 veyahut 10-11 olarak tutulmasını tavsiye etmişlerdir. Bir de bu 10 Muharrem'de oruçla beraber eğer imkanı olanlar, gücü olanlar için fakir fukaraya, gariplere bu 10 Muharrem'de de bir erzak dağıtma. Sahibi de biz bunu fiilen gördük ki bunu yaptık ve evlerimize çok bereket geldi buyurulmaktadır. Fetih Suresi'nin 29. ayet okundu. Orada Cenab-ı Hak Resulullah Efendimize Allah'ın elçisi olduğunu ve Resulullah Efendimiz yanında bulunanların da kıvamını bildirmektedir. Biz 1447 sene sonra geldik. Fakat biz nasıl Resulullah Efendimiz'in yanında bulunabiliriz? Ayetin şumuluna baktığımız zaman cümlemize inşallah Cenab-ı Hak burada da aradaki seneler mühim değil. Kalbi beraberlik. Kalbe beraber o kadar mühim ki Resulullah Efendimiz Yemen'e döndü. Bana dedi, buradan nefesi rahmani geliyor buyurdu. Demek ki daima Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşanlara nefesi rahmaniler her zaman için gidebiliyor. Cenab-ı Hak inşallah nefeslerimizi nefesi rahmani eylesin inşallah. Velhâsıl Resulullah'ın yanında bulunanlar, ona olan muhabbet, bütün muhabbetlerin fevkinde olduğu zaman bir beraberlik olmuş oluyor. Onun için buyurdu halk ağzında, yanımdaki Yemen'de, Yemen'deki yanımda. Yani Veysel Kahrani'yi işaret ederek. Hazreti Ömer, Efendimiz yanındaydı. Efendimiz Ömer radıyallahu anh elini avucuna aldı. Hazreti Ömer de, ya Resulullah dedi, en çok seni seviyorum. Olmaz Ömer dedi, olmaz Ömer dedi. Beni canından daha çok seveceksin dedi. O zaman Hazreti Ömer, evet ya Resulallah, şu andan itibaren canımdan daha çok seviyorum, canım sana feda olsun buyurdu. Cebrail bir gün dedi ki, ya Resulallah dedi, senin adın geçer, bigane kalınır, o kişi rahmetten uzak olsun dedi. Çünkü Allah'ın bu kadar en büyük bir nimeti Resulullah Efendimiz. 124 bin küsur peygamberin en yücesi, Bize Cenab-ı Hak lütfen biz bir bedel ödemeden bizi ümmet-i Muhammed eylete. Bu Cenab-ı Hakk'ın bize çok büyük bir lütfu. Miraç yalnız Resulullah Efendimiz'e ait. Kadir Gecesi yalnız Resulullah Efendimiz'e ait. Ümmeti bir rahmet. Demek ki bizim de Resulullah Efendimiz'in 23 senede bir hayatının bütün muhtevasını zahiren, batinen yaşamamız mecburi. Cenab-ı Hak cümlemizi nasip eylesin. Oğlu sen ne olacak? El meru me'men ehabbe. O zor günde beraberlik olacak öbür tarafta. İslam medeniyetin zirvesidir. Mümin de bir medeniyetin zirvesinde olacak. İslam'ı yaşayarak olacak. İkinci ayette وَلَّذِي مَوَا اَشِدَّا عَلَى الْكُفَّارِ Beraberinde bulunanlar daima İslam şahit, İslam karakterini temsil ederler. Küffâra karşı şedid olurlar. Küffâra karşı bir tavir vermezler. Cenâb-ı Hak, letâfet diyarı olan cennete kesafet dolu bir kaple kabul etmiyor. Velhâsıl mümin İslam şahsiyeti, İslam karakterini koruyacak, muhafaza edecek. Gayril mağdûbi aleyhim velâddâlin, dalâlettekilerden uzak olacak, onlara benzemeyecek. Yine ondan sonra gelen ayet, işte devamı ayetin, ruhamâhu beynühüm, kendi aralarında da mü'minler, İslam'ın karakterini koruyacaklar küfre karşı. Onlara benzemeyecek ama kendi aralarında da daima merhametli olacaklar. Mü'min kardeşinin elinden tutan kişidir. Ondan ibadet faslına geçiyor. İbadetin başı Ramaz. Onlar rükûa varırken, secde ederken görürsün buyuruyor. Bir arınma olacak, temizlenme olacak. Fakat bu rükû ve secde seni zahir ve batın olarak ikmal edecek bir huşû meydana gelecek. İlahi huzurda bulunduğumuzun bir duygusu içinde olacak. Kalp nasıl olacak? Kalp de Cenâb-ı Hak'la beraber olacak. Onun için Cenâb-ı Hak'tan ne isteyecek kul? Dünya malı mı? Hayır. Cenâb-ı Hakk'ın lütfunu isteyecek. Fazileti isteyecek. Allah rızasını isteyecek. Yani hedefe dünyaya geliş sebebi liyabudun Allah'a kul olmak, liyarufun Allah'ı kalple tanıyabilmek. Dershanemizin dersi de budur. Liyabudun liyarufun Cenab-ı Hakk'a kul olabilmek. Tabii bu vasıfları taşıyabilirse bir mümin Cenab-ı Hak min eseri sucud buyuruluyor. Onların simalarında nuraniyet var, bir huzur hali vardır. Yani bir müminin daima siret yapısı, gönül yapısı suretini akseder. Nurlanır bir mümin. Cenab-ı Hak Tevrat'taki vasıflarını bildiriyor. İncil'deki vasıfları ise Resulullah'ın yanında bulunanlar onun için hizmet geliyor. Ki bugün hizmete de çok ihtiyaç var. Onu hatta bir misal veriyor orada Cenab-ı Hak. Onlar filizleri çıkarıp gittikçe kuvvetlenmiş, kalınlanmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzer ki bu bahçıvanın ekicinin hoşuna gider. Allah böylece onu güçlendirdikçe küffarı da öfkelendirir. İşte bugün aynı görüyor, küffarı öfkelendiriyor. İslam fobi diyor. İslam merhamettir, şefkattir. İslam insanlıktır. Diğer tarafın nasıl olduğunu bugün çok iyi görüyoruz. Nasıl bir vahşet yaşandığını görüyoruz. Cenab-ı Hak, Allah onlara iman edip salih amel işleyenlere mağfiret ve büyük bir mükafat vardır buyuruyor. Cenab-ı Hak cümlemizi Resulullah'ın yanında olmayı nasip eylesin. Ondan sonra Hucurat Suresi'nde ilk 4 ayet okundu. Orada da Cenab-ı Hak Allah ve Resulü önüne geçmeyin buyuruyor. Yani her halimizi Allah Resulü haliyle bir mizan edebilmek, hatta bir nezaket, zerafet, incelik, hassasiyet. Cenab-ı Hak buyuruyor, sesiniz diyor, sahabeye geldi bu ayet. Sesini diyor, Allah Resulü'nün yanında yükseltmeyin diyor. Sonra diyor, ne olur yükseltirsen bir kabalık olacak. Allah'ın bu nimetine karşı çirkin bir durum olacak. Cenab-ı buna karşılık eğer diyor, Resulullah'ın huzurunda eğer edebe, adaba dikkat etmezseniz amelleriniz boşa çıkıverir dedi. Bütün ibadetler hepsi boşa çıkıverir dedi. Bu ayet baktığımız zaman yani demek ki Resulullah Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın indindeki mevkini makamını gösteriyor. Resulullah Efendimizin kalple bu beraber bir takva alameti olduğunu bildiriyor. Tabii Cenab-ı Hak bizi 258 yerde Kur'an-ı Kerim takvaya davet ediyor. Allah'a yakın olmak, Resulullah'a yakın olmak, nefsani arzuları bertaraf etme. Velhâsıl ancak Resulullah Efendimiz'i uzaktan tanıyanlar, ona gelişi güzel şekilde hitap edenler için onlar aklı olmayanlardır buyuruyor. Yani Resulullah Efendimiz bu kadar Allah'ın büyük nimete biz ahiret için dünyaya geldik. Resulullah Efendimizin kıymetini Allah'ın verdiği bu nimet idrak edemeyenler için de onlar aklı olmayanlar cahillerdir buyuruyor. İsterse 1 milyon doktora yapsın vesaire olsun. Muhammed Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin insanlığa en büyük nimet ve lütfu. Cenab-ı Hak ilk ayet "Okra bismi rabbikellezî halak" yaratan Rabbinin adıyla oku. En mühim okuyacağımız, saadet bulacağımız, huzur bulacağımız, Cenab-ı Hak'a yaklaşacağımız Resulullah Efendimizin 23 senelik nebevi hayatının hayatımıza intikalidir. Cenab-ı Hak yine buyuruyor ki Âl-i İmrân Suresi 31. ayette "De ki Resulüm, eğer Allah'ı seviyorsanız, ben Allah'ı seviyorum. Bunda ciddiysek, eğer Allah'ı seviyorsanız, Allah huzuruna tabi olun ki, Allah da sizi sevsin, günahınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir." buyuruyor. Demek ki dünyadaki huzur, Resulullah'la beraber olabilmek, kabirde olacağımız huzur, dünyadaki Resulullah'la beraber olmamız, ahiretteki huzur, dünyada Resulullah Efendimiz'le beraber olabilmemiz. O yüzden Allah'ın rızasını elde edebilmek için. Efendimiz muhabbetiyle dolu bir kalbe sahip olabilmek için evveliyet onun sünnet-i seniyyesini bütün tafsilatıyla öğrenmemiz lazım. Ve tatbikatını. Buna büyük tazim ve duygu derinliği hal ve davranışı aksettirmemiz lazım. İşte sahibi adım adım takip etti Allah Resulü Efendimiz. Mesela bir misal vereyim sayın misal. Hazreti Ömer radıyallahu oğlu Abdullah bir meydanda dönüyordu bir yere giderken. "Ya niye dönüyorsun?" dediler. "Ne var ki dönüyorsun?" dediler. "Ya ben bilmiyorum. Resulullah Efendimiz bir sefer bu meydanda döndü. Ben de onun için dönüyorum bu meydana. Giderken bile dönüp gidiyorum. Belki Resulullah bir şeye bakacaktı. Ya birisini görecekti. Bizim bir şey söyleyecekti. Fakat onu hiç söylemedi. Madem Allah Resulü bu meydanda döndü. O meydan dönmekte ben de huzur buluyorum. Çünkü Allah Resulü bu meydanda döndü. Velhasıl sahabi hayatın her safhasında bir beraberliği yaşamanın gayreti içinde oldu. Resulullah'ın hayatı bilinmeden, kalpler onun sevgisiyle bezenmeden makbul bir İslam yaşayışı mümkün değildir. Onu tanımadan gerçek muhabbeti yaşamak, ona karşı muhabbette kemale ermeden hakiki imana nail olmak mümkün değildir. Resulullah Efendimiz seven kimse onunla kalbi bir rabıta halinde olur. Zira kalbi muhabbet mesafeleri sıfırlar, beraberlik olur. Hatta her ilim erbabına o muhabbeti gördüğümüz zaman o oradaki muhabbet ayrı ayrı tezahür eder. Mesela şair Fuzuli bir suyun akışına bakar, deryadaki içine bakar. Sanki o suyu hep Allah Resulüdür gönlünde. Hâki payine yetem der, ömürlerdir muttasıl. Başına daştan daşa urup gezer avare su der. Sanki su Efendimizin ayak ucuna gitmek için sağa sola çarpın çarpın gider diyor. Yine der bahçıvan der bu kadar 1000 tane gül sulama der. 1000 tane gül sulasan öyle bir gül bulamazsın der Resulullah Efendimiz gibi. Bunların hep kalpten bir muhabbetin inikasıdır. Demin bahsettiğim gibi bir defa Efendimiz Yemen'e doğru döndü. Veysel Karani'yi kastederek sağlığında görüşmediler. Geldi gitti görüşmedi. Annesi dolayısıyla tekrar döndü. "Ben Yemen'den gelen nefis-i rahmaniyi duyuyorum." buyurdu. Yani kalbi beraberlik yoksa fiziki beraberlik hiçbir şey ifade etmez. Yemen'deki yanımda, yanımdaki Yemen'de denilmişti. Sahabi huzur buldu efendim yakından tanımakla. Saadetin ne olduğunu öğrendi, huzur buldu. Onunla ahirette de beraber olmak için hayatın yüksek bir takva hassasiyeti için yaşadılar. Efendimiz suret ve siret, gönül yapısının mükemmelliğini layıkıyla ifade edilmek mümkün değildir. Halid bin Velid radıyallahu anh, Arap kabilelerinden birine uğramıştı. Kabile reisi Müslümandı. Fakat Resulullah Efendimiz'i görmemişti. "Ey Halid" dedi, "bize de Allah Resulü'nün suret ve siretini bir tasvir et" dedi. "Bir anlat" dedi. Yani sureti nasıl, sireti nasıl, gönül yapısı nasıl? Halid dedi ki radıyallahu anh, "Benim anlatmam imkansız" dedi. "Buna kelimeler yetişmez" dedi. Kabile reisi dedi ki, "O halde hiç olmazsa tasavvur ve idrakin kadar hülasa et dedi. Halit de şu muhteşem cevabı verdi. Gönderilen gönderinin kadrince olur. Gönderilen Resulullah Efendimiz gönderinin Cenab-ı Hakk'ın kadrince olur. Gönderen kainatın halikı olduğuna göre gönderdiğin şanı varsan hayal ve tasavvur et dedi. İmam Kurtubi vardır. O buyuruyor ki Allah Resulü'nün güzelliklerini bize tamamen gönderilmemişti. Şayet gönderilmiş olsaydı gözlerimiz onu bakmaya takat getiremezdi. Ayşe validemiz diyor ki bir gün diyor iğneyi diyor ipliğe geçirken diyor iğne düştü diyor yere diyor. Karanlık göremedim diyor. O anda diyor Allah Resulü içeri girdi diyor. İçerisi aydınlandı diyor. İğneyi buldum diyor. Ölçü ipliğe geçirdim buyuruyor. Efendim yakından tanımak için ne lazım? Kat eflamen zekka, kat eflamen de zekka. İç aleminin temizlenmesi, o kalpte cemali sıfatların tecelli etmesi. Terbiye olmamış bir nefsin, kökleri çürük bir ağaca benzer. Onun çürüklüğünün alameti dal, yaprak ve meyvelerine zahir olur. Meyveleri yamuk yumuk çıkar. Kalpte bir hastalık varsa da bu da bedenin hareketinde ortaya çıkar ve zararı görülür. Nedir bu hastalıklar kalpteki? Çıkacak gurur, kibir, enaniyet, haset, öfke, riya, Allah korusun cimrilik, israf, tecessüs, yalan, suizan, hırs, kin vesaire. Demek ki tezkiye olmamış bir kalp maalesef bunlardan temizlenmesi zor. Bu menfi sıfatların ıslahı için tezkiye şart. Peki insan nasıl tezkiye olacak? Nasıl temizleyecek gönlü âlemi? Neyle tezkiye olacak? Bir nevi gölgenin gövdeye olan sadakati gibi Resulullah Efendimiz'in izini takip etmekle. Onun güzel ahlakıyla ahlaklanmakla tezkiye olacak. Zihni beraberlik kalpte hazmedilecek. Tatbikata geçilecek. Rabbimiz Efendimiz'i bize en güzel şekilde örnek kılmış. Onun üsve-i hasene. Bütün karakter, bütün şahsiyet, bütün asırlara, bütün zamanlara bir örnek şahsiyet olduğunu bildiriyor. Bunlar üç vasıf olacak. O örneği alabilmek için, inkâs olabilmek için bir Allah'a kavuşmayı umanlar. Yani her halimde ben Allah rızasında mıyım? Evimde, iş yerimde, evlat terbiyemde, etrafa karşı ben Allah rızasında mıyım? İkincisi, ahiret gününe kavuşmayı umanlar. Ahiret benim önümde mi? فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالِ زَرَّةٍ حَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالِ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Bütün unuttuklarımızın hepsi ortaya çıkacak orada. Kul şaşıracak. Kehf suresinde aman ya Rabbi diyecek. Bu nasıl bir kitapmış? Küçük büyük hiçbir şey ihmal edilmemiş. Yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Bazı ifade ya leytene ya leytene hep keşkeler keşkeler keşkeler. Fakat hiçbir faydası yok la yenfa. Demek ki bir Müslüman ben Allah rızasında mıyım her halimde? İbadetimde, muamelatımda, muaşeremde, nezaket, zarafet, incelik, ukubat vesairede. İkinci daima ahiret gözümün önünde mi? Çünkü ahiret için geldik. Bu dünyanın sonu ahiret. Üçüncüsü Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Kul çiçeğe baktım, aman ya Rabbi Subhanallah diyecek. Evladına baktım, rengini, şeklini, biçimini ana babam verdi onu. Ana baba bir vasıtadan başka bir şey değil. Evladına bakacak, aman ya Rabbi diyecek. Kendine bakacak, nasıl meydan, aman ya Rabbi diyecek. Güneşi, ayı, geceyi, gündüzü, aman ya Rabbi. Atmosfere bakacak, aman ya Rabbi diyecek. Subhanallah, elhamdülillah diyecek. Demek üç tane şart Resulullah'ın bize örnek olması için. Birincisi Allah rızasında olmamız. İkincisi ahireti unutmamız. Üçüncüsü de daima her an Cenab-ı Hak'la kalbimizin beraber olması. Resulullah Efendimiz Cenab-ı Hak bütün insanlığa misal olacağı için efendim insan topluluğu içinde acziyet bakımından yetim çocuklarını başlatmış. Rabbim son hayatının bütün kademelerinden geçirip kudret ve selayet bakımından en üst noktaya yani peygamberlik ve devlet reisine kadar yükseltmiş. Velhasıl hayatın her merhalesinde bulunan bir insana Resulullah Efendimiz her an ona üsve-i hasene misal. Oradan örnek alacak, ders alacak. Tasavvufta manevi merhalelerde seviye kat etmek ve üsve-i hasene Efendimiz'in yüksek ahlakı hisse almak da kabildir. İlk ayet Cenab-ı Hak'tan gelen "İkra bismi rabbike'l-lezî halak" yaratan Rabbinin adıyla oku. En mühim Resulullah Efendimiz okuyabilmek. Allah'ın ne büyük bir nimet olduğunu. Nasıl bizim dünyada huzurumuz, ahiret huzurumuz, kabirde huzurumuz ona bağlı. Yani şu fani hayat yolculuğunda en dikkatli olmamız gereken Allah'ın hali hasreten ahlakıdır. Çünkü Efendimizin hayatı bir Kur'an tefsiridir. Hayata aksetmiş şeklidir. Kur'an'ın hayata intikal etmiş şeklidir. Dolayısıyla Efendimizin hayatı Kur'an-ı Kerim'in ahlakıdır, Cenab-ı Hakk'ın ahlakıdır. Sahabi Efendimiz'i yakından tanıdı. Onu okudu ve hayran oldu. Efendim daima gönüllerde taşıdı. Ta Çin'e giderken, Semerkant'a giden İslam'ı tebliğ etmek için, Afrika'ya girerken hep Resulullah Efendimiz'i gönüllerinde taşıdılar. O gönüllerindeki aldıkları o enerjiyle yollarına istikamete devam ettiler. Yani Efendimiz aldıkları iman ve cahiliye karanlığına sıyrıldılar. Efendimiz'in rahmet nefesi onlar bir hayat kaynağı oldu. Efendimiz'le beraberliğin lezzetini tattılar. Bugün de aynı. Çünkü Efendimiz buyuruyor, bir mümin hangi mekanda, hangi zaman olursa olsun, ne derece bir takva sahibi ise bana o kadar yakındır ve hatta ehl-i beytimdir buyuruyor. Seyban radıyallahu anh sahabeden, dünyada bir belki çadırı bile yoktu. Daima Efendimiz'in yanında ayrılmazdı. Seyban bir gün huzuru saadete geldi. Efendimiz'e bir hüzünlü şöyle bir seyretti. Yani keder de o bir gününü seyretti. Efendim buyuruyor ki, Sevvan dedi, nedir bu kederin dedi, derdin ne dedi. Bu çok mühim. Yani Sevvan'ın derdi ne, bizim derdimiz de, nedir dedi. Sevvan içti şunları söyledi. Anam babam, bu canım sana feda olsun ya Resulallah dedi. Sohbetinde halden hale geçiyorum. Eve gidiyorum, hasret kalıyorum. Nurundan ayrı geçirdiğim her an bana ayrı bir hicran. Dünyada böyle olunca ahirette nice olur diye dertleniyorum. Orada siz peygamberlerle beraber olacaksınız. Hatta o peygamberin zirvesinde olacağım. Ben ise nerede olacağımı, ne olacağımı, nerede savrulacağımı o tarafta bilmiyorum. Üstelik cennete giremezsem sizi görmekten tamamıyla mahrum olacağım. Bu hal beni yap kabul ediyor ya Resulallah dedi. Efendim bunun üzerine biraz sükût etti. Ondan Nisa suresinin 69. ayetini okudu. Kim Allah ve O'na itaat eder, işte onlar. Allah'ın kendi lütuflarında bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaşlardır. Ondan sonra Efendimiz Sevban'a döndü ayet okuduktan sonra. Sevban dedi, el mer'u mâ men habbe, ki sevdiğiyle beraberdir. Yani bu çok mühim, ki sevdiğiyle beraberdir. Biz dünyada en çok neyi seviyoruz? En çok Cenab-ı Hakk'ı seviyorsak, Cenab-ı Hakk'ın fedakarlığımız ne kadar? Bir misal vermek istiyorum. Bu Uhud'da bu umreye gidenler Hazreti Hamza'yı ziyarete giderler. Orada bir tepe vardır. O tepeye çıkarlar gidenler. O okçular tepesidir. Resulullah Efendimiz Uhud'da o tepeye 50 tane okçu koydu ki düşman gezi bertaraf edilmesi için. Bir ara müşrikler mağlup oldu. Orada ganimetler kaldı. O 50 kişiden 7 kişi orada kaldı. Biz de Allah Resulü emrine ayrılmayız dediler. 43 kişi ganimet diye dünya muhabbetiyle koştular ganimet almaya. Düşman girdi arkadan, o 7 kişiyi şehit etti ve Müslümanları ağır bir hasara uğrattı. Orada ayetinde Cenab-ı Hak, bunu hayatımızın her safhasına teşmil etmemiz lazım. O gün ahireti isteyenler vardı, o 7 kişi. Efendimizin talimatından çıkmayanlar, o gün dünyayı isteyenler vardı. Allah Resulü'nün sözünü dinlemeyenler, dünya deyip Allah Resulü'nün muhabbetini, dünya muhabbetini tercih edenler. Demek biz daima hayatımızın her safhasında şunu bir düşüneceğiz. Biz ahireti mi istiyoruz, dünyayı mı istiyoruz? Biz Allah rızasını mı istiyoruz, dünya rızasını mı istiyoruz? Biz Peygamber'e yakın olmayı mı istiyoruz, dünyaya yakın olmayı mı istiyoruz? Velhâsıl Enes diyor ki, İslam'a girmekten başka hiçbir şey bize eshâb-ı kirâmı, Allah'ın nefsi, muhakkak ki sen el-merru mâ men habbe, sevdiğine berabersin buyurduğu kadar bizi sevindirmedi. Onlar istediler ki dünyada bu beraberliği ahirette de devam ettirebilsinler. Dünyevi zevkler, nefsane arzuları eridi, bitti, gitti. Çocukların oyuncağı haline geldi. Allah Resulü'ne olan muhabbet, Allah'a olan muhabbet bütün o dünya muhabbetlerini bir oyuncak haline getirdi. Hayatı bu aşk ve muhabbet üzere yaşadılar. Yani fani hayatın zevklerini, gelgit sevdalarını bir kenara bıraktılar. İlahi muhabbetin doyumsuz lezzetine nail oldular. Hep evliyaullah da bunu görüyoruz. Onlar kitapları okuyarak değil, bir gölgenin sahibi olan sadakati gibi Efendimiz'e her haline ittiba ederek o makamlara eriştiler. Bizler de sünnet-i seneye ram olmaya çalışacağız. Din kardeşliğini yaşamanın gayreti içinde olacağız. En mühimi bilhassa bugün ümmet-i Muhammed'in diyarlarında yangın var. Ümmet-i Muhammed'in derdiyle dertleneceğiz. Biz orada olabilirdik, onlar burada olabilirdik. Bugün dünya bir vahşeti yaşıyor. Dünya vahşeti yaşıyor. Bir de bunun karşısında Cenab-ı Hak bize bildiriyor ki İslam ne güzel bir din. Ne kadar bir merhamet şefkat dini. Ne kadar bir zarif insan dini. Velhâsıl ondan sonra sadıklarla beraber olacağız ki oradan bir inikas olsun. Ruhaniyet gelsin. Feyiz gelsin. Bunun zıttında zalimlerden de uzak duracağız. Cenab-ı Hak gayril mağdûbi bir aleyhim velâ dâlin dalâlettekilerden uzakta olacağız. Diğer bir husus. Eskiden bir anne baba vardı. Gün görmüş dedeler, neneler, teyzeler vardı. Mahalle vardı. Bugün hepsi bir taraf itildi. Bunun yerine medya geldi. Evlatları anne baba değil artık medya yönlendiriyor. Yani medyanın şerrinden evlatlarını koruyabilmek. Velhâsıl arkamızda hayırlı bir nesil yetiştirmenin azminde olmamız icap eder. Velhâsıl ihsan duygusu ilahi kameranın altında olduğunu bir idrak içinde yaşayacağız. Cenab-ı Hak ve mekmeyine mankûntum nereye gitsin Allah sizinle beraberdir buyuruyor. Velhâsıl kişi sevdiğiyle beraber hadisi günümüz insan içinde bir müjde. Bugün ne kadar bir takva hayatı yaşayabilirsek, ne kadar Rasûlullah'ın hayatına benzeyebilirsek o kadar inşallah beraber olacağız. Cenab-ı Hak kusûb-i Hayat bildiği o kimsenin ben gören gözü, işiten kulağın, akleden kalbi olurum buyuruyor. Cenab-ı Hak bizden ne istiyor? Nasıl insan doğduğu zaman tertemiz doğuyor, mis gibi kokar doğan çocuk, bir masumluk içindedir. Cenab-ı Hak öyle bir şekilde bizden son nefes istiyor. İlla men atallâhe bi kalbin selim buyuruyor. Rafine olmuş tertemiz bir kalple, Allah'ı unutmayan bir kalple, zâkir bir kalple Cenab-ı Hak kavuşabilmek. Cenab-ı Hak cümlemizi nasip eylesin. Buna bir misal, İsa aleyhisselâm rivayette bir yerden geçiyor. Geçerken köşede duran bir hasta görüyor. Hasta gözleri çökmüş, vücudu alıcı olmuş, bir iskelet halinde. Kendi kendine hep şükrediyor, ''Ya Rabbi'' diyor. ''Elhamdülillah'' diyor, ''İnsanlara verdiğin hastalıktan beni korudun'' diyor. İsa aleyhisselam yaklaşıyor. ''Ey kişi'' diyor, ''Allah'ın sana vermediği ne hastalık var ki?'' diyor. ''Sen'' diyor, ''Allah benim bütün hastalıklarımı korudu. Gözün çökmüş, vücudun alıcı olmuş, iskelet haline dönmüşsün. İsa aleyhisselam bir sıfır ruhullah'tır. Ey ruhullah diyor. Ben de diyor herkesin şu bedende gördüğü şu an ben hiçbirini görmüyorum diyor. Çünkü benim kalbim diyor Cenab-ı Hak'la beraber diyor. Onun için ben diyor büyük bir huzur içinde diyor. Allah diyor çok şükür diyor. Birçok insana verdi bu gafletten beni korudu diyor. En büyük felaket ruhullah gaflettir diyor. Allah'ın bu kadar azameti ilahi karşısında bu kadar tebşiratı karşısında maalesef gafil kalabilmek. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Muaz'a hitaben şöyle buyurdu. Efendimiz buyuruyor. İnsanlarla bana en yakın olanlar kim ve ne de olurlarsa olsunlar Allah'a karşı takva sahibi olanlardır. En yakın olanlar. Biz de takva üzere yaşamaya gayret edeceğiz kardeşim. Bunu ben daha da kendime söylüyorum. Hakikaten Allah Resulü'ne olan muhabbetimin ölçüsü Kur'an ve Allah'a rehber edinerek onu haline kadar hallenebiliyorum. Onu seven, onu uğruna her şeyini feda eden ashâb-ı kirâm, onu nasıl duydu, Rasûlullah Efendimiz nasıl hissetti, ben nasıl hissediyorum, onun hali nasıl hallendi, ahlakını, hayatını nasıl aksettirdi, acaba biz de bu hallerin şahsen kendim neresinde bulunuyoruz, ona olan muhabbetimizi bu ölçülerle mizan edip gönlümüzü onun ahlakıyla ne kadar tezyin edebiliyoruz? Onun mübarek hayatı mana ve hikmetiyle manevi bir dirilişi, ruhi hayatı yaşayabiliyor muyuz? Rasûlullah Efendimiz bunun için gönül dünyasından çok iyi tanımamızı icap ediyor. Fahri Kainat Efendi'nin engin ve muhteşem gönül dünyasını üç başlıkla hülasa edersek, birincisi Rasûlullah Efendimiz, Cenâb-ı Hakk'a kulu derin bir haşyet, kalbi ürperiş, takva ve Allah korkusu içindeydi. Cenâb-ı Hak verdiğimiz nimetlerden soracaksınız. Kendini bütün insanlıktan mesul görüyordu. Rasûlullah Efendimiz bütün insanlığa indi. İman edenler ümmeti icabedir, iman etmeyenler ümmeti gayri icabedir. Fakat Rasûlullah Efendimiz bütün insanlığa irşad edici olarak indi. Onun için Rasûlullah Efendimiz bir haşyet içindeydi. Ayşe Vâlidemiz diyor, bir fırtına olsa efendim dışarı çıkar, içeri girerdi. Acaba benim kavmime mi bir ceza olarak geliyor? Yine veda hutbesinin sonunda üç sefer eshabım dedi, tebliğ ettim mi dedi. Anlamayan, bilmeyen, duymayan var mı dedi. Tebliğ ettin ya Resulallah, elini kaldı, ya Rabbi şahit oldu. Üç sefer tekrarladı bunu. Hep efendim bir haşyet, bir endişe içindeydi. Ümmet-i Muhammed'in insanlıktan kendisini mesul görüyordu. İkincisi, ümmete karşı muazzam bir merhamet ve şefkat halindeydi. Sadece ümmeti değil, insanlığa, insanlık âlemine şefkat ve rahmet halindeydi. Bedir'den 70 tane esir alındı. Onları Medine-i Münevvere'ye taşırken deve sayısı kâfi gelmiyordu. Zaman zaman mücahitler, Müslüman develerinden indiler, kölelerin develeri bindirdiler. İslam nasıl bugün, dünyada yaşayan vahşet nasıl? Üçüncüsü, eşyaya ve dünyaya karşı emsal bir züht halindeylerdi. Yani kalplerini bir kasa yapmadılar. Kendileri bir riyazat halinde yaşadılar. Velhâsıl Hakk'a kulluktaki gönül kıvam bir haşyetullah idi. Bazen Efendimiz öyle bir hale gelirdi ki kaldıramazdı bu manevi büyük şeyi, azamet-i ilahiyenin tesirini. Ayşe derdi, gel biraz konuşalım derdi. Velhâsıl Efendimiz insanların muamelesinde gönül kıvamı merhametti. Bir Müslümanın da gönül kıvamı merhamet olacak. Efendim bir tatil yoktu. Şu hurma ağacının altında bir gün dinleneyim, kimse gelmesin, ben tatil yapayım, dinleneyim demedi. Hep son nefesine kadar bir insanlığın derdindeydi. Hatta el-yevme ekmeltu ayeti indi, dinin tamamlandı, 23 sene ayet indi. Öyle oldu halde yine son nefesine kadar devam etti. Üç sefer namaz, namaz, namaz. Aman ümmetim namazı ihmal etmesin. İkincisi de kul hakkı, hakkı ibad. Onun üzerine emrinizin altındakilerin hukukuna dikkat edin buyurdu. Ya sırf çalıştığım insanları mı? Değil. Kimler muhtaç varsa toplumda, hepsinin üzerinde hakkı var. Allah bana verdi, ona vermedi. Demek ben onu elinden tutacağım. Velhâsıl İslam'ı layıkıyla idrak edip, hayatının aşk ve şevkle tatbik eden ashâb-ı kirâmın asr-ı saadet zengin vardı. Kervanları vardı. Şam'dan mal getiriyordu. Fukarası vardı. Fakat dilencisi yoktu. Öyle bir toplumdu ki, fukarası vardı, dilencisi yoktu. Müstahniydi. Saatlisi vardı, hastası vardı. Dulu vardı, yetim vardı, mazlumu vardı, mağduru vardı. Fakat ruhu buhrana sürüklenip psikiyatrik rahatsızlık yaşayan bir tek ashâb-ı kirâmdan bildiğimiz kadarı yoktu. Çünkü Cenâb-ı Hak secde et ve yaklaş buyuruyordu. En büyük güce yaklaşıyordu insanlar. Huşu ile yaklaşıyorlardı. Demek ki bir huşu ile kılınan bir namazda psikiyatrik bir rahatsızlık olmaz. Bugün en çok olan hastalığı psikiyatrik rahatsızlık, buhran. O zamanki asr-ı saadette böyle bir buhran yoktu. Cenâb-ı Hak da bize Tövbe Suresi 100. ayetinde oraya misal veriyor. Toplumu değil de oraya göre kendimizi mizan etmemiz, İslam'a giren muhacirler, yani Mekkeliler. Ondan sonra Medineliler, onlara tabi olan İhsan sahibi, bir de onlar gibi olmak. Demek ki hayatımızın her anını muhacir ve ensarla tanzim etmemiz lazım. Efendimiz Bâkâ'yı ziyaret etti, Bâkâ kabristanını. Ben de kardeşlerimi özledim dedi. Sahabi de, ya Resulallah, kardeşlerim biz değil mi? Yok dedi. Siz benim eshabımsınız. Ben dedi, kardeşlerimi görmeyeceğim dedi. Ben onu hafız kenarında bekleyeceğim dedi. Peki nereden tanıyacaksınız o kadar ümmetin içinde en yakın olanları? Nasıl siyah at sürüsü içinde alnı beyaz, ayakta beyaz olan hemen tan, ben de o şekilde tanıyacağım dedi. Hatta orada bir grup gelecek, yine ümmetimden. Diyecekler, bunlar sünnete dikkat etmedi ya Resulallah. Emanetini tam olarak taşımadı. O zaman diyeceğim, onları siz geri gelin diyeceğiz. Ve bizi Resulullah Efendimiz havuz kenarında bekliyor. Ve o beklemeye de bizim icabet etmemiz lazım. Yani bu dünya gelişimiz Allah'a kul olmak, Rasûlullah Efendimiz'e güzel bir ümmet olabilmek. Bugünkü durum toplumda. Bugün Efendimiz, ben ikindi vaktim peygamberiyim buyuruyor. 124 bin küsur peygamber var. Ben ikindi vakti peygamberiyim diyor. Yani zaman olarak ikindi vakti hemen akşama yakındır. Hemen kerahat vakti girer. Bilmiyorum bugün de kerahat vakti girdi mi girmedi mi bilmiyorum. Fakat zamana baktığımız zaman bugün ahiret istenmiyor. Sokaklara baktığımızda ahiret unutulmuş durumda. Suriye'de, Yemen'de, Myanmar'da, Gazze'de yaşanan vahşetleri görüyoruz. Vicdanlar kuruyor, insanlık insanlığa ve merhamete veda ediyor. Bazı televizyonun gösteren programlar ahiret unutuluyor. Nefsani arzular en hoyrat durumda kullanılıyor. Arzular aygırlaşma durumuna girdi. Bazı internet, sokakta insanlar savruluyor. Aileler yıkılıyor. Uyuşturucular artıyor. Reklamlar bir kandırmacı, moda ayrı bir istismar aracı. Biz de tamam nefsani bir dünyanın içindeyiz. Ne bileyim bir kavgadan, gürültüden, bokstan mesela adam dövmekten zevk alan insanları görüyoruz. Buna mukabil herhalde bugün bu fiten hazinesi ahiret bir kıyamet şeyin başlangıcı oluyor. Efendimiz buyuruyor, benim ümmetimin bereketi bir yağmur gibi de başımı sonum hayırlı bilinmez buyuruyor. Yani demek ki inşallah bizi bir rahmet damlası olmaya gayret ederim inşallah. Vaktimizi zayi etmemek. Son nefeste hepsi bitiyor. Kimse kimseyi kurtaramaz. Sallallahu aleyhi ve sellem kızım Fatıma dedi. Babanın dedi kıyamet günü peygamber olduğuna güvenme bu dedi. Onun bol amel salih işte buyurdu. Cenab-ı Hak Abuysen kamtırıra buyuruyor. Sert ve belalı gün buyuruyor. Cenab-ı Hak yine insan sonunda ister şükredici ol, ister nankör ol buyuruyor. Bize Cenab-ı Hak sonsuz bir nimet verdi. Dünyaya verilen en ufak bir nimete seviniyoruz. Fakat Cenab-ı Hak daimi bir, sonsuz bitmeyen bir saadete davet ediyor. Amel-i salihler sayesinde Rasûlullah'a muhabbet, Allah'a muhabbet, muhabbet fedakârlık getirir. Fedakârlık oldukça da ibadetler lezzet haline gelir. Ameller kolaylaşır. İşte sahâbî Çin'e gitti, Semerkant'a, dünyanın bir tarafından diğer tarafına gitti. Muhabbetleri gönlüne eşsiz bir enerjisi oldu. Yorulmadılar, üşenmediler. Efendim yanında bulunanlarda tezkiye vardı. İnen her ayet hayatında hemen tatbikata geçiyordu. İç ailemi temizleyen kurtuluşa erdi. Peki tezkiye nasıl başlayacak? Allah'ın örnek almakla. Sahâbî suyu nasıl içerdi, nasıl oturdu, nasıl kalkardı? Dünyevi her hali bile eshâb-ı kirâm örnekti. Onun sevdiği şeyi seviyorlardı. Onun nefret ettiği her şeyden uzaklaşmanın gayretinde oldular. Allah razı olsun, Kur'an-ı Kerim'i seviyor, Eshâb-ı Kirâm da Kur'an-ı Kerim'i seviyordu. Evlatlarına hepsini Kur'an-ı Kerim'i öğretiyordu. Bugün bir anne babanın en mühim, eğer Allah'ı seviyor, Rasûlullah'ı seviyor, evladını bir Kur'an kursundan geçirmesi lazım. Efendim ben iki ay camiye gönlümüyorum. Yok, olmaz öyle. İslam o kadar basit değil. Namazı kıraatsiz bir namaz olmaz. Haftayı birbirine karıştırarak bir ayet okuma olmaz. Mana bozulur. Dünyevi bir mevkiye giderken çok dikkat ederiz. Burada bir fâninin huzurunda Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. Onun için evlatlarımız muhakkak muhterem kardeşlerimiz, kendi selametimiz için, yavrumuzun selameti için bir Kur'an kursundan lütfen geçirelim. Düzgün bir kıraatleri olsun. Hiç yoksa yaptığı ibadetlerin farz nedir, vacip nedir, sünnet nedir, sevf secde nerede yapılır, nerede yapılmaz, bunları bir öğrensin. Dünya meselelerde ne kadar öğreniyorlar, ne kadar üzerinde duruyorlar? Peki Allah'a kullukta ne durumdayız? Yani ben Müslümanım demek kâfi değil. Cenab-ı Ankebût Sûresi'nin başında iman ettik demek de kurtulacaklarını zannediyorlar buyuruyor. Eshâb-ı kirâm da Kur'an-ı Kerim'i aynı şekilde seviyordu. Bir ayet indiği zaman gökten bir sofra indiği zannederdik buyuruyor. Hemen toplanırdık, Allah'ın bu ayetin muradı nedir derdik. Hanımları da eve gittiğimiz zaman, hanımlar da bugün Çin'den ne geldi, şeyden ne geldi, ne ipekli kumaş, onu sormazlardı, ne modernliği değil. Bugün hangi ayetinde? Onu anlat ki Allah rızasına erelim. Rasûlullah Efendimiz mübarek Fem-i Muhsin'den ne gibi hadis-i şerifler çıktı, sen bana onları söyle derlerdi. Babaları, kocaları giderken de, aman sakın bize yanlış lokma getirme. Biz dünya derece katlanırız ama cehennem adam katlanmaz derlerdi. Sahabinin derdi buydu. İnsanlar şahsiyet ve karaktere ve muhabbete hayrandır. Kitleler öndekilere göre şekillenir. Asr-ı saadet peygamberimiz şekillendi. Eğitimde zivileci bir faziletler meydana geldi. Çiçekleri sevmeyen bir insan yoktur. Bir çiçek gördüğünde gözünü hemen başka tarafa çeviren insan da yoktur. Gülü görmek istemiyorum diyen insan da yoktur. Peki ne vardı gülde? Gülde zarafet var, incelik vardı. Hassasiyet vardı. Güzel koku vardı gülde. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep bu zarif vasıfların zirvesindeydi. Bu sebeple Efendimiz'i yakından tanıyanlar ona bir gülü sembol olarak bilirler. Onunla mest olurlar. Abdullah bin Zeyd oğlu geldi. Baba dedi, Resulullah vefat etti dedi. Ya Rabbi al şu gözleri dedi. Al ama olayım dedi. Onu gördükten sonra artık dünyada başka bir şey görmeyeyim dedi. İmam Nebevi Hazretleri o karpuz Resulullah nasıl kesti? Onu görmedi, karpuz bile yemedi. Demek bu hep muhabbetin getirdiği bir tesirdir. Cenab-ı Hak tebliğ ediyor. Ve inneke lâlâ hulukün azîm, sen en muhteşem bir ahlak üzeresin buyuruyor. Her medeniyet kendi insan tipini inşa eder. İnsanlığın en zirve medeniyeti İslam medeniyetidir. Terbiyenin merkezi menşei Cenab-ı Hak'tır. Terbiyede zirve, abide peygamberler, onunla zirvesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Gönüller onunla merhamet ummanı oldu. Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle o Rauf ve Rahim'dir. Çok merhametli, çok şefkatlidir. Efendimiz'den gelen her ayet bildiği zaman sahabenin iki cümle söyledi. Semina ve ata'na derler. Duyduk ve itaat ettik derlerdi. Her sanatkarın mahareti ortaya koyduğu eserden anlaşılır. Bu sebeple cahiliye toplumundan sahabi neslini yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın görmüş olduğu en zirve, en mükemmel bir eğitimcidir. Kur'an ve sünnet iklimini yaşayan sahabi nesli fetihler neticesinde Medine'de yakan ganimetler, malların zenginleşmelerine rağmen lüküs ve saltanatı meyletmedi. Tefekkürleri inkişaf etti. İnsan vücudunun bir damla sudan, kuşun basit bir yumurtadan, ağacın ve meyvenin yok denecek kadar küçük bir çekirdekten meydana gelişi ve meydana hikmet dolu hadise üzerine derin derin eshab-ı tefekkür başladı. Hayat, Allah rızasının endekslendi. Merhamet, şefkat, hakkı tevzideki derinlik zirveleşti. Mütevazi yaşantıları, evlerinin sade dokuru değişmedi. Gelen malı infak etmek için hakiki zenginliğin vicdan huzuru ve gönül saltanatını yaşadılar. Zamanımızın amansız hastalıklarından biri olan aşırı tüketim, oburluk, lüküs, gösteriş, sahabinin tanımadığı bir hayat tarzıydı. Zira onlar yar nefsine varacağı konağın kabir olacağı şuuruyla yaşadılar. Cenab-ı Hak bizlere onlara tabi olan ihsan sahipleri buluyor. Demek bizim aynı o eshab-ı kiramın yaşadığı gibi kendimizi Allah'a, Resulullah'a adamamız, Kur'an'a adamamız icap ediyor. Ela bizikler tatminül kulub, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Tabii bu da ne oldu? Cemali sıfatlar. O kalbi tecelli etmeye başladı. Neticesi ne oldu? Kur'an'da, kitap ve hikmette dalgıç misali derinleştiler. Yani sahilde olan bir kimse denizin satını görür. Fakat bir dalgıç gücü kadar denizin derinlikleri inmeye kadar. Denizin derinliğine indiği zaman her derinlikte ayrı manzaralar görür. Kalp de aynı bu şekildedir. Cenab-ı Hak yaklaştıkça manzaralar artar, huşu hali artar, nefsani arzular gücünü kaybeder, olan dünyaya olan kıymetler ahiret için sarf edilir. Eshab-ı kiramda beyatlar var. İlk beyat Akabe'de oldu. Nedir ya Resulallah beyat dediler? Allah ve Resulüne itaattir, inen ayetlere itaattir, Allah Resulü'nün muhafazadır. Peki dediler, Abdullah bin Ravva'a sor, bunun karşısında ne var dedi. Resulullah'ın cennet var dedi. Bunun üzerine canlıyla manlıyla cenneti satın aldılar ayetinde. Abdullah bin Ravva dedi, ya Resulallah ne güzel bir alışveriş yaptık dedi. Biz canlarımızla, mallarımızla bu beyattayız dedi. Biz bunu asla dönmeyiz dedi bu alışverişten. Bedir'de müşrikler güçlüydü. Müslümanlar zayıftı. Orada sahabi dedi, ya Resulallah sen mahsul olma. Biz dediler, sen denize kendini sürsen, arkandan biz de hepimiz kendimi denize süreriz dediler. Uhud'da Hazreti Hamza şehit oldu. 70 şehit verildi. Efendi mahzun oldu. sabit olma, ya Resul mahzun olma dedi. Biz de hepimiz şehit olmaya biat ediyoruz dediler. Hudeybiye'de Hazreti Osman elçi olarak gitti, dönemedi. Vefat haberi geldi. Şehit oldu. Eshab-ı kiram toplandı, ya Resulullah dedi, biz dedi sana biat ediyoruz Hudeybiye'de, ağacın altında. Gönlünde ne var? Gönlündekini biat ediyoruz dediler. Velhâsıl demek ki biz Resulullah Efendimiz'e daima her halinde biat halinde olabilmemiz ki onunla beraber olalım inşallah Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla. Ondan sonra Cenab-ı Hak ayette onları rükû ederken, secde ederken görürsün buyuruyor. Demek ki bir müminin bu secdesi ve rükûsu diğer ibadetleri çok mühim. Kulluk yolunda hac kişinin diğer müminlerle buluşmasıdır. Kardeşliğin yaşanmasıdır hac. Bütün dünya Müslümanlar arasında. Oruç kişinin kendi derdiyle buluşmasıdır. Kendini imtihanıdır oruç. Merhametten imtihanıdır. Kardeşlikten imtihanıdır. Zekat kişinin vicdanıyla buluşmasıdır. Zekat, hayır, infak kişinin kalbiyle, vicdanıyla buluşmasıdır. Namaz ise kişinin Rabbi ile buluşmasıdır. Zira Cenab-ı Hak namazda secde et ve yaklaş buyuruyor. Onun için asıl saatte bir psikiyatrik bir rahatsızlık yoktu. Namaz ferdi ibadetlerin başında zaruri ilk farz olan namaz. Namazı Müslüman olmaz buyur Resulullah Efendimiz. Yine Müddessir suresinde bu çok mühim. Biraz evlatlarımızla çok durmamız lazım. Cehenneme girenlere cennete girenler uzaktan diyorlar ki siz niçin cehennemlik oldunuz diyorlar. Peygamber geldi, ayetler geldi, her şey Allah'ın azametini bildiren her şey, kainat her şey. Siz niçin cehennemliksiniz diyorlar. Biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Onun için ana babanın, evladını en büyük yaptığı vicdani hizmet onu ufak yaşta namaza alıştırması. Sonra kılar, yok sonra kılmıyor, bitti. Ufak yaşta alışması lazım. İkincisi menfaatperestlik, hodgamdık diyorlar, açları doyuranı değildik diyorlar. Üçüncüsü batıla dalanlarla beraber işte internetin bazı sokakları, medya vesaire ona dalanlarla beraberdik diyorlar. Velhasıl en mühim yavrularımıza emniyet vermek. Yedi kişi o kıyamette zor günde arşın gölgesi altında kalacak. Onlardan biri de kalpleri mescitlerde asılı olanlar. Yani namazlarını mescitte kılanlar. Efendim öyle bir kişi diyor, yatsı namazını, sabah namazını mescitte kılıyorsa siz onun Müslüman olduğuna şahadet edin diyor. Namaz çok mühim. Cenab-ı Hak fazilet sahibi kimsenin ömürlerini vefatlarından sonra devam ettiriyor. İşte bugün evliyaların durumu bu. Yunus Emre terennümleriyle devam ediyor. Bâti Nakşibendi irşatlarıyla devam ediyor. Emir Sultan Hazretleri devam ediyor. Aziz Mahmud Hüdayi kurduğu müesseseler, vakıflarla irşatla devam ediyor. Bu güzide insanlar hayatlarını güzel bir şahsiyet ve karakter vaz ettiler. Allah'ın rızasını tahsilden başka bir gayri olmayan fazilet umumlu insanlar oldular. Ondan sonra gelen ayette Cenab-ı Hak onları nişanlar yüzünden secde izlerdi buyuruyor. Demek ki daima gönül dünyanın sureti akseder. Cenab-ı Hak o güne bir nur veriyor. Efendimiz'e zaman zaman sorarlardı. Siz kimsiniz derlerdi. Siz başkasınız derlerdi. Demek ki bu nuraniyet Allah Resulü'nün yanında taşıyanlar hangi asırda hangi de gelsinler bunların daima iç dünyaları, gönül dünyaları Allah ve Resulü'yle muhabbetle dolduğu için onların simalarında bir ruhaniyet olur, huzur hali olur. Ondan sonra gelen hizmet kısmına geliyor. Bu hizmette çok mühim. Cenab-ı Hak içinde hayra çağıran, iyiliğe emri, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun buyuruyor. Bir mümin kendini ihya edecek, kendini tezkiye edecek, ondan kendisi toplumdan mesul görecek. Toplumdaki İslam müesseselere hizmet verecek. Müminlerin derdiyle dertlenecek. Yine buyuruyor, siz insanlara çıkan en hayırlı bir ümmetsiniz, marufu emreder, münkerden alıkoyursunuz. Diğer bir ayet, bu da çok mühim bir ayet. Cenab-ı Hak buyuruyor, sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Peygamber nasıl Allah'ın şahidi, Allah'ın dinini tebliğ ediyor? Bir mümin de Allah'ın şahidi olacak. Siz yani Allah'ın şahidisiniz, Peygamber de size şahit olsun buyuruyor. Yine vizeyi biz Resulullah Efendimiz'den alacağız. Dünyada kurtuluşumuz, dünyada huzurumuz, ahiret selametimiz hep Resulullah Efendimiz'in izinden, sünnetine, nesline gidebilmekte olacak. Cenab-ı Hak inşallah Rabbimize salih salih bir kul olabilmeyi, Resulullah Efendimiz ise el-mer'u me'men ehabbe, her şeyden çok Resulullah Efendimiz gönülden, kalpten sevebilmeyi, onun izinden gidebilmeyi, inşallah el-mer'u me'men ehabbe hadis-i şerifinin tecellisine mazhar olabilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Duamızın kabulü niyazıyla İllahi Teala'l-Fatiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 28 Haziran 2025 tarihinde Nevşehir'de yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.